Ayrım 30 Mafya Yeraltı'nın Kriminal Efendileri Atilla Akar Sayfa 354. Ek: Mafya gerçeğinin beyaz perdeye yansıması. Baba: The Godfather. Sana reddedemeyeceğin bir teklif yapacağım. Baba filminin ünlü repliği. Sinema tarihi, suç, gangsterlik gibi konularda neredeyse başlangıcından bu yana sıkıntı çekmemiştir. Hiç şüphesiz bu filmlerin başında da mafya filmleri diyebileceğimiz türde filmler gelir. Yanı sıra ünlü mafya liderlerinin hayatlarının anlatıldığı biyografik filmler de vardır. Böylece sinemada ciddi bir mafya külliyatı oluşmuş ve türün sevenlerine seslenmişlerdir. Bu filmler eninde sonunda bir kurgu eseri olsalar bile, hatta bazı abartılı veya yanlış yorumları içerseler dahi, bize mafya hakkında iyi kötü bir fikir vermişler, organize suç dünyasının karanlık dehlizlerine beyaz perde yoluyla girmemizi sağlamışlardır. Bununla birlikte konusunu suç ve suçlular dünyasından alan o kadar çok film çevrilmiştir ki, sonunda bu konuda bir kavram karmaşası doğmuşa benzemektedir. Öncelikle belirtmediğim ki bana göre her film mafya filmi değildir. Nasıl ki her kriminal kahraman haydut, gangster ya da çete mafya değilse, bu konuları işleyen her filmde mafya filmi kategorisine sokulamaz. Ya da bize mafya filmi diye tanıtılan filmler bir açıdan bakıldığında oldukça tartışmalıdırlar. Dipnot: Oysa mafyadan ziyade iki eksantrik suçlunun hikayesidir bu. Ortada derme çatma bir çete olsa da arkalarında mafya türü bir örgütlenme yoktur. Bu tür filmler crime films, yani suç filmleri genel başlığı altında toplayabiliriz oysa. Bu ise listeleri hazırlayanların bol keseden attıklarını, bu konuda bir perspektiflerinin olmadığını, mafya nedir bilmediklerini göstermektedir bana göre. Örneğin nedense bazı mafya filmleri top 10 listelerinde Bonnie ve Clyde filmi bu kategoride sayılmaktadır. Dipnot: Sinemada birçok Bonnie ve Clyde filmi çekilmişse de ben burada 1967 yapımı, başrollerini Warren Beatty ve Faye Dunaway'in oynadığı o müthiş Bonnie ve Clyde'ı kastediyorum. Bu konularda eğer cahillik değilse hakikaten bir karışıklık söz konusudur. Eğer Bonnie ve Clyde bir mafya filmi ise o harika Natural Born Killers'ı, yani katil doğanları nereye koyacağız? Dipnot: Quentin Tarantino'nun senaryosundan Oliver Stone'un çektiği 1994 tarihli filmin başrollerini Woody Harrelson, Juliet Lewis paylaşmışlardı. Aynı şekilde muhtelif listelerde Reservoir Dogs, Rezervuar Köpekleri de mafya filmi olarak anılmaktadır. Dipnot: Yönetmenliğini ve senaristliğini Quentin Tarantino'nun yaptığı 1992 yapımı filmde başrolleri Harvey Keitel, Tim Roth, Steve Buscemi, Chris Penn ve Michael Madsen oynamışlardır. Oysa bu film olağanüstü bir soygun filmidir ve kült filmler arasına çoktan girmiştir. Ortada sadece bir soygun çetesi vardır, bildiğimiz manada mafya değil. Bu anlaşılmaz mantığa göre neredeyse içinde her vurdu kırdı ve silah olan filmi, hatta belki de kovboy filmlerini bile mafya filmi saymak gerekecektir. Dipnot: Bu da benim alternatif listem. 1 Baba, 2 Bir Zamanlar Amerika, 3 Yaralı Yüz, 4 Sıkı Dostlar, 5 Carlito'nun Yolu, 6 Bronx Hikayesi, 7 Dokunulmazlar, 8 Capone, 9 Giuliano, 10 Donnie Brasco, yani Köstebek. Fakat yine de olayı crime films, yani suç filmleri, ya da gang films, yani gangster filmleri olarak geniş tutarsak mafya filmlerinin tarihini oldukça gerilere çekebiliriz. Dipnot: Ancak o günlerin sansür yönetmeliğine göre gang karakterleri kahraman olarak gösterilemezdi. Ayrıca bu karakterlerin kötü ve topluma zararlı tipler olarak çizilmesi zorunluydu. Şiddet kullanımı ise sınırlandırılmıştı. Söz konusu tür filmler arasında 1928 tarihli The Lights of New York, New York Işıkları, Al Capone'un çok beğenerek izlediği söylenen 1931 çekimli City Streets, Şehrin Sokakları, 1931 tarihli Little Caesar, Küçük Sezar ve 1932'de çevrilen Scarface, Yaralı Yüz sayılabilir. Bu yılların en önemli gangsterı ise James Cagney olmuştur ve gang film furyası 1941'e kadar sürmüştür. Cagney o yılların Al Pacino'su gibidir adeta. Dipnot Tufan Kakınç Gangster Filmleri Bilgi Yayınları Ankara 1993 sayfa 37. Türünün zirve noktası Baba. Bu tarihten sonra da pek çok başarılı ve unutulmaz gang, crime veya mafya filmi çevrilmiş olsa da sonuçta hiçbiri 1972'de gösterime giren birinci Baba filmi kadar başarılı olamamıştır. Baba türün kendi içinde bir zirve noktasıdır. Bu anlamda Baba filmi bir mafya filminin hangi öğeleri barındırması gerektiğini en üst seviyede göstermiştir. Baba belki sinema tarihindeki ilk mafya filmi değildi ama derli toplu ilk mafya filmi olduğu kesindi. Baba bize bir mafya ailesinin tarihsel arka planını Sicilya gelenekleriyle birlikte etraflıca anlatan ilk film olmuştur. Bu yüzden başarılıdır ve mükemmel bir senaryo ve kurguya dayanan yapısıyla benzerlerinden bariz bir şekilde ayrılır. O güne dek Beyaz Perde'nin gördüğü en kapsamlı ve gerçekçi mafya filmi olması hiç de tesadüf değildir. İlk defa mafya iç işleyişi ve mantalitesiyle ekrana yansımıştır. Böylelikle mafya somut karakterlere kavuşmuştur. Filmin başarısını belirleyen bir diğer etmen ise arka planının güçlü bir roman yapısına yaslanmasıdır. 1999 yılında 77 yaşındayken ölen romancı Mario Puzo'nun aynı isimli romanından uyarlanan film, bu anlamda edebiyatla sinema buluşmasına ilginç bir örnek teşkil etti. Dipnot, Mario Puzo'nun diğer romanları Karanlık Arayan Şanslı Yolcu, Baba, Aptallar Erken Ölür, Sicilyalı, Dördüncü K, Son Baba, Omerta, Aile. Ancak Baba filmine kadar romancı Mario Puzo geniş kitlelere hitap edilmiş bir yazar değildi. Romanı 1969 yılında yayınlanmıştı. Film onun için de bir dönüm noktası oldu ve bu sayede geniş kitleler tarafından tanındı ve sevildi. Projesini Paramount Pictures'a kabul ettiren Puzo, yönetmen Francis Ford Coppola ile birlikte senaryoyu oluşturdu. Böylelikle sinema diline uygun ilk Baba ortaya çıkmış bulunuyordu. 175 dakikalık birinci Baba yani Godfather filmi New York'ta yaşayan Sicilya kökenli Corleone ailesinin 1945'li yıllardaki durumunu anlatır. Böylelikle o yıllardaki Amerikan yeraltı dünyasının bir panoraması da verilir. Baş rollerini Marlon Brando, Don Vito Corleone, Al Pacino, Michael Corleone, James Caine, Santino, Sonny Corleone, Robert Duvall, Tom Hagen, John Cazale, Fredo Corleone, Talia Shire, Connie Corleone ve Diane Keaton'ın Kay Adams oynadığı filmde Corleone ailesinin yanı sıra o dönemde New York'ta bulunan diğer dört aile de tanıtılır. Dipnot, Paramount Pictures bu rol için önce Robert Redford'u düşünmüştü. Ancak Puzo diretti ve İtalyan asıllı Al Pacino'da karar kılındı. Gerçekten de o yıllarda New York'a egemen beş aile vardır. Tattaglia, Stracci, Cuneo ve Barzini aileleri. Ancak Corleone ailesinin bir avantajı vardır. O da Don Vito Corleone'nin yargıç, bürokrat ve senatörlerle kurduğu iyi ilişkileridir. Arkasında Tattaglia ailesi olan Türk lakaplı Solozzo tarafından ilişkilerini kullanarak uyuşturucu işine girmesi istenir. Ancak Don Vito ilişkilerini bozacağı gerekçesiyle reddeder. Dipnot, reddediş gerekçesi ahlaki değildir. Bu tip ahlaki saplantılar Amerikan Cosa Nostra'sında yoktur. Daha ziyade eski kuşak Sicilya mafyasına özgüdür. Ancak Don Corleone oğlu vurulduktan sonra Babalar Kurulu huzurunda yaptığı barış toplantısında gençlere satılmaması karşılığında uyuşturucu işine girecektir. Ancak bu da gerçekte doğru değildir. Komisyonun aldığı kararı kimse reddedemez. Bunun üzerine savaş başlar. Önce Don Vito ardından da fevri çıkışlarıyla tanınan büyük oğul Sonny vurulur. Baba Corleone yaşar ama büyük oğlu ölecektir. Bunun üzerine o güne kadar bu işlere bulaşmamış olan küçük oğlu Michael, rakibini ve işbirlikçi polis müdürü McCluskey'i öldürüp Sicilya'ya kaçar. Olaylar gelişir ve Michael Corleone ailenin yeni babası olarak acımasız bir şekilde rakiplerini yok etmeye başlar. Söz konusu birinci bölüm olağanüstü bir başarıdır. Dipnot: Baba 3 dalda Oscar kazandı. En iyi film, en iyi erkek oyuncu ve en iyi senaryo. Ayrıca 5 altın küre ve 1 Grammy ödülü almıştır. Aynı zamanda sinema tarihinin en büyük gişe hasılatlarından birini yapmıştır. Dipnot: Baba bu gişe rekorunu 1975 yılında Jaws'a kaptırdı. Filmin bu kadar başarılı olması sonucu yapımcılar devamını çekmeye kalktılar. Marlon Brando senaryo gereği ilk filmde öldüğü için daha sonra çekilen serinin devamı olan filmlerde rol almadı. 1974'te çekilen Baba 2'de onun yerini gençliğini oynayan Robert De Niro aldı. Filmin ana kadrosu ikinci filmde de korundu. Baba 3 ise uzun yıllar bekleyerek Andy Garcia takviyeli ancak 1990 yılında gösterime girebildi. Mafya babaya müdahale etti. Kendileri hakkında bir film çevrileceği haberi mafya çevrelerinde hemen duyulacaktır. Böylelikle film de mafyanın ilgi alanına otomatik olarak girmiş oluyordu. Elbette ki bu ilgi mafyanın sanata ve sinemaya düşkünlüğünden ileri gelmiyordu. Mafya filmin etkili bir film olacağını fark edip kendi imajının sarsılmasından korkmuştu. Bu anlamda senaryosundan oyuncularına kadar yakından ilgilenmeye karar verdiler. O kadar ki sete kadar gelen mafya gözlemcileri film çekimlerini uzaktan izlediler bile. Filme ilişkin ilk kanaatleri olumsuzdu. Onlara göre film kendi dünyalarını yeterince ve doğru olarak yansıtmıyordu. Marlon Brando'nun Don Corleone'yi iyi canlandıramadığından Anthony Quinn'in daha uygun olacağını çıtlatmışlardı. Şapkasının ve kemerinin çok mütevazi oluşuna kadar onlara göre babanın kemerinde pırlantalar olmalıydı. Silahların çiçek tutar gibi tutulmasına ve bir dizi ayrıntıya takmış görünüyorlardı. Ardından görünürde İtalyan kökenli Amerikalı kuruluşlarından protestolar hatta tehditler gelmeye başladı. Bunlar arasında filme boykot uygulanacağı, hatta set işçilerini greve götürecekleri vardı. Öyle ki Paramount Pictures şirketi adına filmin yapımcısı olan Albert Rudy'nin arabasına bir kurşun deliği açacak kadar ileri gittiler. Sonunda baskılardan yılan yapımcılar bir anlaşma yolu aradılar ve bir akşam New York'taki Sheraton Oteli'nde İtalyan-Amerikalılar Derneği yöneticileriyle buluştular. Karşılarında gerçek bir baba olan Joe Colombo vardı. Dipnot: Joe Colombo filmin bitirilmesinden 2 ay sonra Manhattan'da öldürüldü. Mafya yapımcılara bazı şartlar dikte ettirecekti. Bu şartlar arasında filmde asla mafya ve Cosa Nostra kelimeleri geçmeyecek, onun yerine uygun başka kelimeler kullanılacaktı. Zavallı ve göçmen İtalyanlar imajı çizilecek, asla İtalyanlar doğuştan suçlu gibi gösterilmeyecekti. Joe Colombo'nun tabiriyle cesur çocuklar kötü olarak tanıtılmayacaktı. Onun istediği bazı artistler bazı rollerde oynayacaktı. Ayrıca filmin gelirlerinin belirli bir yüzdesi İtalyan-Amerikalılar Derneği'ne bağış olarak verilecekti. Şartlar kabul edildi. Dipnot: Emine Çaykara dünden bugüne değişen yüzüyle mafya. Sayfa 104. Anlaşma sonrasında mafyanın filmin çekimlerine karşı olan olumsuz tavrı bir anda değişecekti. New York'taki İtalyan mahalleleri çekim ekibine karşı bir anda çok misafirperver olmuştu. Hatta gönüllü yardımlar, fikri danışmanlıklar bile yaptılar. En sonunda mafya üyeleri sonuçtan memnun kalmışlardı. Çünkü film onların gücü hakkında adeta bir propaganda filmi gibi olmuştu. Kendi hayatlarının örnek alınmasından ve temiz bir şekilde yansıtılmasından memnun kalmışlardı. Böylelikle mafya baba sayesinde aradığı imajı yakalamıştı. Böylelikle sinemada kuşaklar boyu sürecek bir efsane filmde doğmuş oluyordu. Artık mafyayı da mafya filmlerini de değerlendirirken ister istemez babadan önce babadan sonra diye sınıflamak zorunda kalacaktık. Baba mafyaya da bu tür filmlere de olan bakışımızı temelden değiştirmişti. Bu anlamda baba kendi başına bir milat olmuştu diyebiliriz. Yükselen değer Rus mafyası. Sovyetleri mafyalaşma mı yıktı? Rusya'da insanları birleştiren tek ideolojik ortak payda kriminal bilinçtir. Rusya Yargıtay Başkanı Grajevski. Bolşeviklerin önderliğinde gelişen 1917 Ekim devrimi sonrasında oluşturulmaya çalışılan proletarya diktatörlüğü, kendi hedefleri kapsamı içinde büyük ideallere sahipti. Hemen ardından kurulan işçi köylü Sovyetleri hükümeti insanlara sınıfsız, sömürüsüz bir dünya vaat ediyordu. Böylesi bir toplumda suç da ancak eski toplumun tortuları ve kapitalizmden miras bir hastalık olabilirdi. Komünist ideoloji toplumcu bir yaklaşım sahibi olması dolayısıyla suçu insan doğasına ait bir olgu olarak değil de esas olarak toplumsal şartlara bağlayan bir tutum sahibiydi. Eğer insanlara eşit ortamlar, fırsatlar yaratıp onların iş, yemek, barınma ve benzeri temel ihtiyaçlarını sağlarsanız ve belli bir sosyalist kültür eğitimi verirseniz suçla süreç içinde adeta kendiliğinden kaybolurdu. Suç resmen yok. Aynı bakışa göre suçun temelinde özel mülkiyet, sahip olma arzusu ve bunlara göre şekillenmiş yoz burjuva kültürü yatıyordu. Suç ve suçlular kapitalizmin cürufuydular. Ya kısa sürede topluma uyum sağlayacaklar ya da ezileceklerdi. Hedeflenen yeni toplum ve yeni insan modelinde suç ve suç örgütlerine yer yoktu. Suçu ve suçluluğu çağrıştıran her tavır hemen yeni toplumdan bir sapma ve eski toplumun bir belirtisi olarak sayılıp temizlenecekti. Adına suç denen sosyal hastalık Sovyet toplumu için geçerli sayılmıyordu. Nitekim Sovyet yöneticilerinin kapitalist Batı uygarlığı karşısında yıllar boyu en övündükleri şey suçun Sovyet toplumunda bulunmadığı propagandası olacaktı. Tabii ki bu gerçeğe uymuyordu ama tümüyle yalan da değildi. Çünkü Batı ile kıyaslandığında birçok açıdan avantajlıydılar. Örneğin onların Sicilya'daki mafya veya ABD'deki gibi Cosa Nostra'ları yoktu. İlk başlarda hatta uzun yıllar boyunca övünmekte pek de haksız sayılmazlardı. Gerçekten de Sovyet yönetimi çoğu kez sert yöntemler kullanarak suç olgusunu büyük ölçüde toplumun gündeminden silmiş görünüyordu. Suç ve suç örgütleri hemen karşı devrimci muamelesi görüyor ve çoğu kez devrimi takip eden ilk yıllarda infaz edilmek suretiyle yok ediliyorlardı. Bu Sovyet yönetiminin zaferiydi. Sovyet resmi basınında da suç haberleri yer almadı ya da sansüre uğradı. Dipnot, eski SSCB'de resmi olarak ilk suç istatistiği ancak 1989 yılında dönemin İçişleri Bakanı Bakatin tarafından yayınlandı. Rakamlar açıklandığında herkes şok olacaktı. 1988 yılında işlenen her çeşit suç sayısı 1.286.000'i buluyordu. Bunların arasında aydınlanmayan 2500 cinayet, 4156 tecavüz, 62.000 gasp ve soygun ve 696.000 hırsızlık vakası vardı. Suçlularla dolu cezaevleri gerçeği, dipnot, 1989'da açıklanan istatistiklere göre Sovyet topraklarındaki tüm cezaevlerindeki mahkum sayısı 800 bin adetti. Bu rakam o yıllarda Amerikan cezaevlerinde yatan mahkum sayısına oldukça yaklaşmış durumdaydı. Ve suç örgütlerine satılmak üzere asker ve polis depolarından çalınan silahlar da halktan saklanıyordu. Dipnot, 1989 istatistiklerine göre ordu, polis ve KGB depolarından suç çetelerine satılmak üzere çalınan silah sayısı 8.945 idi. Bunlara tabancaların yanı sıra hafif makineli tabanca ve tüfekler de dahildi. Ayrıca çok sayıda mermi ve el bombası da vardı. Hele de uyuşturucu ve fuhuş sorunu hiç yoktu. Tabii bu sorunların resmi düzeyde kabul görmeyip dillendirilmemesi, sorunu çözmediği gibi bu işlerle uğraşan çetelerin de işine geliyordu. Resmen olmayan bir şeyle uğraşılmazdı da. Örneğin uyuşturucu kullanımı ve ticareti Batı kadar olmasa bile Sovyet toplumu için de bir sorundu. Uyuşturucu özellikle Rus olmayan cumhuriyetlerden geliyor. Dipnot, bu bölgelerde 1980'li yıllarda toplam 1442 haşhaş tarlası ortaya çıkarılmıştı. Çeçen, İnguş bölgesi, Kırgızistan, Kazakistan, Moğolistan ve başta Moskova, Leningrad ve benzeri şehirlerde insanlara pazarlanıyordu. Dipnot, 1980'li yıllarda resmi rakamlara göre SSCB'de 130 bin uyuşturucu kullanıcısı bulunuyordu. Bu rakam kısa sürede iki katına ulaşacaktı. Üstelik bu durum sürekli artma eğilimindeydi. Fakat Sovyetler'de asıl uyuşturucu patlaması Afganistan Savaşı'ndan sonra yaşanacaktı. Başta Kızıl Ordu'nun subay ve erleri olmak üzere birileri binlerce kilo uyuşturucuyu askeri araçlar içinde ülkeye sokacak ve mafyaya satacaktı. Bu durum ülkede uyuşturucu kullananların sayısını bir anda iki misline çıkartacaktı. Ayrıca Sovyet askerlerinin kendileri de uyuşturucuya alışacaklardı. Aynı durum fahişelik için de geçerliydi. Sovyet resmi görüşüne göre tarihin en eski mesleği Sovyetler Birliği sınırları içinde resmen yoktu. Bu Sovyetler için utanç verici bir durum sayılıyordu. Polis belgelerinde ve gazetelerde aynı sözcüğe rastlamak bile mümkün değildi. Oysa başta turistik ve liman bölgeleri olmak üzere otel çevreleri, barlar, fahişelik mesleğini icra eden kadınlarla doluydu. Sırf Moskova'da 25 bin kadının fahişelik yaptığı tahmin ediliyordu. Onların kaymak tabakası dışında kalanlar sokaklarda iş tutuyorlar ve daha az kazanıyorlardı. Bunlar taksi şoförleri aracılığıyla ya da mafyöz dostlarının korumasında çalışıyorlardı. Dönüşüm yılları 1960'lar. Böylelikle adeta deve kuşu gibi başını kuma göm politikası izlendi ve resmi politikayı yalanlayan her şey yok sayılarak gündem dışına atıldı. Çünkü SSCB'de suç ve suç örgütlerinin varlığını kabul etmek demek, parti politikalarının iflas ettiğini kabul etmek anlamına geliyordu ki bu kabul edilemezdi. Oysa ilk başlarda rejimin bu konuda gösterdiği hassasiyet ve başarı zamanla özellikle de 1960'lardan itibaren tersine dönecekti. Rusya'ya özgü mafyalaşma bu kez içeriden, yani en beklenmeyen yerden, bizzat parti aygıtının içinden başlayacaktı. Başlangıçta suç örgütlerinin en eskisi olan geçen yüzyılın son bölümünden kalma Çarlık Rusyası'nın Vor ve Zakone örgütü vardır. Bolşevik rejim çeteleri yok eder. Stalin çetelerin şantaj, rüşvet, dolandırıcılık, beyaz kadın ticareti, hırsızlık gibi geleneksel faaliyetlerini karşı devrimcilik ve Sovyet devletine saldırıyla eşdeğer tutarak çete üyelerini sistemli bir şekilde ölüm cezasına çarptırır. Stalin'in 5 Mart 1953'te Kremlin'de beyin kanamasından ölümüyle birlikte Sovyetler Birliği'nin baskı organlarını sapık olarak nitelenen kişi ve topluluklar üzerine uyguladığı devlet terörizmi önce yavaş yavaş sonra da hızlı bir biçimde hafifler. Özellikle Leonid Brejnev iktidarında 1964-1982 devletin önemli ekonomik sektörleri ve toplumdaki rüşvet büyük aşamalar gösterir. Güçleri gittikçe artan mafya benzeri gruplar oluşur. Bu gruplar ekonomiye sızar, şu veya bu bölge sekreteri, herhangi bir üretim kombinası yöneticisi, tarım ve ticaret birliği başkanı ile belirli bir işbirliğine girer. Sürekli olarak gündeme gelen kıtlıklarla güçsüz düşmüş topluma, büyük kentlerde düzenledikleri kara borsa pazarlarıyla gerçek bir hizmet verirler. Dipnot Ziegler Can Suçun Derebeyleri, Demokrasiye Karşı Yeni Mafyalar, sayfa 77. Böylelikle kriminal girişimciliğin ilkel sermaye birikim süreci başlamıştır. Toplumun içten içe sağlanan kapitalist dönüşümü pre-mafya unsurlar eliyle yürütülecek ve sonunda aleniyet kazanacaktır. Parti örgütü ve bürokrasi içinde kızıl bayrağın güvencesi altında başlayan kriminal sermaye oluşumu belli bir seviyeye geldiğinde rejimin dikişlerini patlatarak suça ve suç örgütlerine akıllarına bile gelmeyecek bir özgürlük sağlayacaktır. Bu unsurlar başlangıçta rejim ve parti dışından olmadıkları için sistem vücuda giren mikroplara karşı antikorlarını oluşturamayıp sessiz ve ani çöküşe geçecek ve kimseye ne oluyor deme fırsatı bile bırakmadan iktidarı devralacaklardı. Dipnot, Sovyet sisteminin garip çöküşü bugün bile hala tartışılmaktadır ve bir netliğe kavuşamamıştır. Çöküşü açıklayan birçok teori olmakla birlikte bunların bir kısmı ideolojik, çoğu kez neoliberal, kapitalizmin ve ABD'nin zaferinin tescili yaklaşımlıdır. Bana göre ise Sovyet sistemi ne ABD rekabetine dayanamadığı, ne silahlanma harcamalarına bütçe ayıramadığı, ne de benzer bir gerekçeyle çökmemiştir. Sovyet sisteminin çöküşü bana göre tümüyle sınıfsal ve mafyatik unsurların lokomotifliğinde çok özel bir olaydır. Sanıldığının aksine karınları doyduğu sürece Sovyet halkının bir avuç aydın dışında demokrasi talebi de yoktu gerçekte. Ayrıca bir komplo teorisyeni olmama rağmen Sovyet sisteminin kendini dönüştürme kararı aldığı, Sovyetlerin devletinin deri değiştirdiği gibi komplo teorilerine de katılamıyorum. Böyle olsaydı bunun çok daha tedrici ve çok daha az yıpratıcı yolları bulunabilirdi. Sovyetler Birliği'nde kapitalizmin yeniden inşası denen süreç tümüyle parti, devlet, bürokrasisi içindeki mafyatik unsurlar eliyle yürütülmüştür. İllegal milyonerlik sürecin sonunda legal milyonerlik olgusuna dönüşecekti. Ancak bu dönüşümü ve günümüzün Rus mafyasını anlatmadan önce geçmişe bir göz atmakta yarar var. 30. Ayrımın sonu. Sayfa 364.